Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. Radyonuz TGRT FM'de yayınlanan yeni bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Bizlere ne mutlu ki bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Geçen programlardan birinde sizlere Şirketi Hayriye'den bahsetmiştik. Şirketi Hayriye, hayırlı şirket, hayırlı ortaklık, hayırlı kuruluş demek. Yoksa Hayriye Hanım'ın şirketi demek değil. Peki ne yapardı bu Şirketi Hayriye? İstanbul'da, Boğaziçi'nde vapur taşımacılığı işiyle uğraşırdı. Günümüzdeki şehir hatlarının atası. Evet ve Boğaziçi'nin gerçek mimarı Şirketi Hayriye olmuştur demiştik. Çünkü Boğaziçi sağlı sollu küçücük köylerden müteşekkildi. Ne zamanki Şirketi Hayriye çalışmaya başladı, Boğaziçi gelişti, güzelleşti ve bu köyler nüfusu artan birer sayfiye haline geldi. Evet, Şirketi Hayriye'nin yolcu vapurları yanında yangın vapurları da olduğundan bahsetmiştik sevgili dinleyiciler. Köprüde hazır durur, nerede yangın çıksa oraya yardıma koşardı. Tulumbacıları doldururdu vapura. Böylece tulumbacılar tek tek kilometrelerce koşmaktan kurtulurlardı. Şirketi Hayriye'nin yangın vapurlarının yanı sıra bir diğer hususi hizmette kullanılan vapuru vardı. Buna Vükela vapuru adı verilmişti sevgili dinleyiciler. Bu Şirketi Hayriye kurulmadan önce Boğaziçi'nde kayık devrinin hüküm sürdüğü yıllarda devlet ricali, devletin ileri gelenleri bu Boğaziçi'nde bulunan yalılarına, sayfiyelerine protokole göre 3-4 ya da 5 çifte özel kayıklarıyla gider gelirlerdi. Bu seyahat kayıkçıların gücüne, havaya ve mevsime göre bazen birkaç saat sürmekteydi. Şirketi Hayriye'nin kurulup Boğaziçi'nde İlk vapurların çalışmaya başlamasından sonra devlet idaresinde müessir olan bu kişilerin çabuklukla, kolaylıkla bir yerden bir yere gidebilmeleri için hususi bir vapur tahsis edilmesi düşünüldü. Şirket ilk kez Sultan Abdülmecit devrinde en büyük vapurlarından birini bu işe tahsis etti sevgili dinleyiciler. Bu tahsis edilen vapura vekiller vapuru, yani Bakanlar Kurulu vapuru manasına gelen Vükela vapuru adı verildi. Vükela vapuru sabahları Kanlıca'dan hareket ederdi. Sultan Abdülmecit devrinde sabahları Fuat Paşa, oğlu Nazım Bey, Kanlıca'da oturan Saffet Paşa, Hekimbaşı İsmail Paşa hususi bir merasimle vapura binerler, her sabah bu merasim tekrarlanırdı. Şayet protokole göre daha üst rütbede bir vazifelinin kayığı arkada kalmışsa, diğer kayıktakiler yolu biraz daha uzatarak önce onun gelmesini bekler, daha sonra vapura binerlerdi. Osmanlılarda teşrifat çok mühimdi sevgili dinleyiciler. Kanlıca'dan uzun bir düdükle hareket ederdi vapur. Daha sonra iskelesi olan semtlerde iskeleye yanaşarak, olmayan yerlerde de açıkta demirleyerek diğer babali erkanını alır, bebeğe gelirdi. Burada yalının rıhtımında tanzim edilen merasimde bu kez Ali Paşa ve Yusuf Kamil Paşa vapura binerlerdi. Vapur bütün yolcularını aldıktan sonra tam yol Sirkeci'ye giderken vekiller yol boyunca kendi aralarında o gün görüşecekleri, müzakere edecekleri mevzuları tartışırlardı. Vapurda kendilerine tütün ve kahve ikram edilirdi. Sohbet yol boyunca sürüp giderdi. Vapur Sirkeci iskelesine yanaşınca vekiller yine protokole göre inerler, iskelenin hemen yanında bekleyen hususi arabalarına binip Baba Ali'ye çıkarlardı. Baba Ali bugünkü İstanbul Valiliği'nin olduğu yer. Aynı vaziyet akşamları bu kez tersine tekrarlanmaktaydı. Ülkela vapuru bazı devlet adamlarının sefirler ve hususi misafirler şerefine verdiği hususi yemeklerde işte bu misafirleri taşımak için de kullanılırdı. Hatta Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesinin Vükela vapurunda kararlaştırıldığını söyleyenler var. Devrin sadrazamı Rüştü Paşa, mütercim Rüştü Paşa ile Şeyhülislam Hayrullah Efendi Vükela vapurunun arka taraftaki kamerasında baş başa vererek Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi mevzunu birkaç seyahat boyunca uzun uzadıya konuşmuşlar. Daha sonra bunu tatbik safhasına koymuşlardı. Vükela vapurlarının kaç yıl müddetle çalıştırıldığı, bu hizmete hangi gemilerin verildiği hususunda kaynaklarda bilgi yoktur sevgili dinleyiciler. Daha önce de size ifade ettiğimiz gibi şirket gemileri çalışmaya başladığı sırada henüz yazılı bir tarife, bunun yanı sıra bugünkü gibi üzerinde inilecek iskelenin adının yazılı olduğu biletler yoktu. Bidayette en uzak semt olarak bilinen İstinye ve Kanlıca'ya 3 kuruş ücret alınıyordu. Diğer semtler için bilet ücreti 20 parayla 50 para arasında değişmekteydi. Şirket bunun yanı sıra o devirlerde Boğaz içinde oturanların varlıklı kişiler olduğunu, bunların uşaklarıyla, hizmetkarlarıyla, köleleriyle beraber seyahat yapmak isteyeceklerini nazar itibari alarak hususi bir tarife tanzim etmişti. Yani bu hizmetkarlara daha indirimli bir tarife tatbik ediliyordu. 1861 tarihinde gazetelerde neşredilen Şirket-i Hayriye Yolcu Tarifesinden Dersaadet'ten yani Sur içindeki İstanbul'dan Kandilli'ye gidecek olan bir şahsın uşağıyla beraber aylık olarak 250 kuruş ödemesi gerektiğini öğreniyoruz. Daha uzak iskelelerde ise bu ücret 350 kuruşa kadar yükseliyor. Birden fazla uşak olması halinde tenzilat yapılmaktaydı. Bu da şirketin ayrı bir hususiyetiydi. Şirket o yıllarda Boğaz içinde oturan zenginlerin İstanbul'a uşaklarıyla beraber gideceğini nazar itibari alarak ücret konusunda ikisini bir ücrete tabi tutmuş. Hatta kolaylık olsun diye aylık abonman usulü ihdas etmişti. İşte bu tarife şirketin Türk halkının alışkanlıklarına saygı duyduğunu gösteren güzel bir numunedir. Hüseyin Haki Bey'den sonra Şirket Hayriye'nin müdürlüğüne Hafız Vehbi Efendi tayin edildi. Bu devirde ilk kez vapurların geliş ve gidişlerini tanzim etmek, ayrıca büyük yolsuzluklara sebep olan bilet meselesini halletmek maksadıyla çalışmalara başlandı. İlk olarak Seyr-ü Sefer Bürosu teşkil edildi. Bunun başına da Darülfünun yani İstanbul Üniversitesi'nin matematik riyaziye müderrislerinden, matematik profesörlerinden İzzet Bey tayin edildi. Bu Seyr-ü Sefer Bürosu, iskelelerin köprüden uzaklığını ve vapurların süratlerini dikkate alarak Şirket-i Hayriye'nin ilk muntazam tarifesini hazırladı. Hazırlanan tarifede vapurların köprüden kalkış iskelesi, uğrayacakları yerler, varış ve kalkış saatleri tek tek ifade ediliyor. Böylece halk iskele ve kayıklarda bazen saatleri bulan bekleyişten kurtarılıyordu. O devre kadar geliş ve gidişi hava şartlarına, limandaki trafiğin az ya da çok oluşuna ve süratlerine bağlı olan vapurlar muntazam bir şekilde çalışmaya başlamışlardı. İstanbul'da yaşayan ekalliyetler azınlıklar da nazar itibarı alınarak yapılan tarifeler Türkçe, Rumca, Ermenice ve Fransızca olarak bastırılmış bulunuyordu. Evet, vapurların böyle muntazam bir şekilde işlemeye başlamasıyla yolcuların en büyük meselesi olan bekleme derdi ortadan kalktı. O devrin gazetelerinde sık sık görülen ve halkın fikrini, reyini aksettirerek beklemekten bıkan yolcuların sözcülüğünü yapan şirket-i hayriye mi, şirket-i şerriye mi şeklindeki makaleler de böylece nihayet buldu. Evet sevgili dinleyiciler, şirket vapurlarının işleyişi bir tarifeyle tanzim edilince iş bilet meselesine geldi. Hafız Vehbi Efendi'nin iş başına gelmesinden evvel biletler vapurlarda dolaşan seyyar biletçilerden alınmaktaydı. Biletçi, iskele görevlilerinden bir marka alarak vapura binen yolcuya hangi iskelede ineceğini sorar, ona göre bilet yerine geçen küçük bir karton parçası verip ücretini alırdı. Bu karton parçasının üzerinde ne iskelenin adı, ne alınan ücret, ne de gün kaydı vardı. Bu usul şirkette büyük yolsuzluklara sebep oldu. İşte onun için biletçi yolsuzluğu, daha önce de size ifade ettiğimiz gibi, birkaç mühim memurun işinden olmasına sebebiyet verdi. Bunun üzerine bundan vazgeçilmesi düşünüldü. Şirketin heyeti idare azalarından, yönetim kurulu üyelerinden Bedros Azaryan, bilet ücretlerini tespit etmek üzere vapurların çalıştığı iskeleleri 3 mıntıka altında toplayarak bir tarife hazırladı. Birinci mıntıkada Anadolu yakasının yakın iskeleleri. İkinci mıntıkada Rumeli yakası iskeleleri. Üçüncü mıntıkada ise her iki yakanın uzak semtleri yer almaktaydı. Bedros Azaryan Efendi bilet ücretlerini işte bu mıntıkalara göre tespit etmişti. Yakın iskelelerde inecek yolculardan daha az ücret alınacaktı. Bu arada bilet ücretlerinde umumi bir ayarlamaya gidilmişti. 10 ile 15 para arasında değişen zamlar yapılmıştı. Bu Bedros Azaryan Efendi'nin hazırladığı ve idare heyetinin tasdikiyle tatbikata giren yeni tarife ancak 3 gün veriyette kalabildi. Buna Beylerbeyi halkının saray önünde yaptığı bir nümayiş sebebiyet verdi. Beylerbeyi, Boğaziçi'nde halkının nezaketiyle, kibarlığıyla ün yapmış bir semt olarak tarihe geçmişti. Şirket vapurlarının işlemeye başlamasından sonra iskelede birbirlerine aman efendim siz önden buyurun, olmaz efendim siz önden buyurun sözleriyle yol verirlerdi. Bu kibarlık gösterisini köşkünden izleyen kaptanların uzun süre beklemesine yol açarlardı. İşte şirket kaptanları bu yüzden Beylerbeyi iskelesinde çok beklemekten yakınır, gecikmelere bir sebep olarak da bu hali gösterirlerdi. Ancak bilet ücretlerine 10 para zam yapıldığını duyan Beylerbeyi halkı ilk kez bu ananevi kibarlıklarını bir tarafa bırakarak bunu hem de padişahın gözleri önünde protesto ettiler. Mavnalarla, kayıklarla sarayın önünde toplanarak şirket aleyhinde nümayiş yaptılar. Beylerbeyi halkının bu öfkeli protestosuna şahit olan padişah, yapılan zammın geri alınmasını ve mıntıka metodunun kaldırılmasını emretti. Bu istek üzerine yine eski usulün tatbikine geçildi. Demek ki yeni tarifenin ömrü sadece 3 gün sürmüştü. Ancak şirket bu arada marka usulünü kaldırmıştı. İlk kez üzerinde iskele adı yazılı biletleri satışa çıkarmıştı. Böylece yolcunun önce marka alıp gemiye binip gemide bu markaya göre bilet alması usulü artık tarihe karışıyordu. Evet, ilk yazılı tarifeler. Üzerinde iskele adının yer aldığı ilk biletler. Şirket yeniliklerini sadece idari sahalarda değil, vapurlarda da sürdürüyordu. Yine bu devirde ilk pervaneli vapurlar İngiltere'den getirtilerek halkın hizmetine girdi sevgili dinleyiciler. 47 numaralı Tarzı Nevin ve yani yeni usul ve 48 numaralı Dilnişin, gönle oturan manasına. Şey gibi saraydaki cariyelere de bu isimler verilirdi. Farsça tam terkipler. Bu gemiler de böyle cariyeler gibi isimlendirilmiş. Zaten dünya literatüründe gemiler hep hanım sayılır. Maskülin değildir gemi isimleri. Onun için hep bu tür isimler konulmuş. İşte bu tarzı nevin ve dilnişin vapurları İngiltere'de, Scotland'da Fairfield tesislerinde yaptırılmıştı. Pervaneli oymalarının yanı sıra diğer bazı yeniliklere de sahipti bunlar. Kaptan köşkleri kapalıydı ve kaloriferliydi. 10 mil sürat yaparlardı. Ancak buna mukabil yolcu taşıma kapasiteleri çok düşüktü. Ancak 300'er yolcu alabiliyorlardı. Tabii pervaneli vapurların hizmete girmesi halk arasında büyük memnuniyetle karşılandı. Ancak bu sefer kaptanlardan reaksiyon geldi. O devre kadar boğazın akıntılı sularında yandan çarklı gemileri idare etmeye alışmış kaptanlar, pervaneli gemilerin kullanılmayı elverişli olmadığını öne sürüyordu. Bunun çeşitli zorluklar meydana getireceğini söylüyorlardı. Onlara göre bu vapurlar Boğaziçi'nin hususi şartları göz önünde tutularak yapılmamıştı. İskoçya usulü gemilerdi. Bu arada işleyen vapur sayısı arttıkça Boğaziçi'nde kayda değer gelişmeler oluyordu sevgili dinleyiciler. O güne kadar çevresiyle her türlü irtibatı kesik olan köyler birer semt haline dönüşüyordu. Boğaziçi gelişiyordu. Gün geçtikçe büyüyüp adeta İstanbul'un bir parçası haline geliyordu. 1887 yılında bir yılda taşınan yolcu sayısı 8 milyonken 4 yıl sonra bu rakam 9 milyonu aşmıştı. Asrımızın başında yani 1900 yılında ise rekor bir seviyeye çıktı. Tam 13 milyon 148 bin yolcu taşınmıştı. Evet, Boğaziçi'nin bu inkişafında bu bölgede şirket tarafından peş peşe yaptırılan iskeleler mühim bir amil olmuştur sevgili dinleyiciler. Şirketin yaptırdığı ilk iskele bilindiği üzere Üsküdar iskelesidir. 1851-52 yıllarında yaptırılmış bu iskele. Arkasından Çengelköy halkının talebi üzerine buraya yaptırılan iskele takip etmiş 1853 yılında. Daha sonra Boğaz'ın iki yakasındaki diğer semtlere ve araba vapurlarının işlemeye başlamasından sonra Kabataş'a iskele inşa ettirilmişti. Bu iskeleler günümüzde kondu adı verilen meskenleri andıran tipte ahşap olarak inşa edilmişti. Derme çatma küçücük yerlerdi. Ancak halka kapalı yerlerde bekleme kolaylığı sağladığı için çok çabuk benimsendi. Şirketin kuruluşundan bir müddet sonra çalışma sahası genişleyerek İzmit'e vapur çalıştırılmaya başlandı. Buna daha sonra Tekirdağ hattı da eklendi. Bu arada müdür Hüseyin Haki Bey devrinde başlayan adalar seferleri de devam ettiriliyordu. Ancak bu hatta önce Tersane-i Amir'e daha sonra Fevaid-i Osmaniye işletmesi şirket-i hayriyeye rakip olarak ortaya çıktı. Tersane-i Amir'e adlı İşletme, müşterilerinin büyük bir kısmının şirket vapurlarına kaydığını görünce, şirket-i hayriyenin adalar hattına vapur çalıştırmasını yasaklattı. Ancak buna adalar halkı büyük bir aksülemel gösterdi. Halk, şirket vapuru istediğini öne sürdü. Bunların çalıştırılmaması halinde diğer gemilere binmeyeceklerini söyledi. Halktan gelen bu taleplerin kesafet arz etmesi üzerine şirketin 9 numaralı Mirgün, yani Emirgan, daha sonraları Kandilli ve 14 numaralı Büyükdere ve 16 numaralı Atik vapurları bu hatta tahsis edildi. Bu vapurları tersane kaptanları kullanacaktı. Ancak adalarda yaşayanlar, ada halkı buna da karşı çıktı. Şirket vapurlarının yine şirket kaptanlarınca kullanılmasını istediler. Bunda da haksız değillerdi. Şirket kaptanları meslekteki kabiliyetlerini Boğaz'ın akıntılı sularında en şiddetli fırtınalarda ispat etmişlerdi. 1865 yılında adaya çalışan Kandilli gemisinin kaptanı şiddetli fırtınada gemi birkaç kez batma tehlikesi geçirmesine rağmen yolcularını selametle getirip iskeleyi bırakmıştı. Bu muvaffakiyeti sebebiyle kendisine saray tarafından bir de madalya verilmişti. Tabi işlerinde devlet idaresinde hakim kişilerin de bulunduğu ada halkının bu isteği de kabul edildi. Şirket kaptanlarından 3'ü bu hatta çalışan vapurlara verildi. Bu vapurlar aynı zamanda Kadıköy seferi de yapmaktaydılar. Ancak bu iki kuruluş, Şirket-i Hayriye ve Tersane-i Amir arasındaki gergin hava uzayıp gitti, zaman zaman hadiselere yol açtı. Şirket kaptanları birbirlerine olan üstünlüklerini ispatlamak istercesine olur olmaz yerlerde yarışa kalkışıyorlar, yolcuların heyecandan yüreklerini ağızlarına getiriyorlardı. Bunun yanı sıra iskelelerin kullanılmasını da iki şirket kullanıyordu iskeleleri. Bu da iki şirketin arasında anlaşmazlık mevzu olmuştu. İskeleler nasıl kullanılacak diye problem olmuştu. 1872 yılının karlı bir Ocak günü hava muhalefeti sebebiyle Fevaid-i Osmaniye İşletmesi'nin bir gemisi yolcularını şirkete ait Üsküdar iskelesine bırakmak istemişti. Ancak buradaki memurlar buna karşı çıktılar. Memurlar Üsküdar iskelesinin şirkete Hayriye'ye ait olduğunu öne sürdüler. Diğer gemilerin buraya yanaşamayacaklarını söylediler. Bine yakın yolcu gemide beklerken kaptanla iskeledeki memurlar arasında uzayıp giden bu münakaşa daha sonra araya girenlerce önlendi. Yolcuların Üsküdar iskelesine çıkması temin edildi. Şirketin daha sonraki yıllarda 23 numaralı Azimet ve 24 numaralı Rahat ve 25 numaralı Selamet adlı gemileri bu hatta Adalar hattına tahsis edildi. Bunu 37 numaralı İhsan adlı gemi takip etti. Anadolu Şimendiferleri şirketinin kurulmasından sonra bu kez şirketi Hayriye'nin Haydarpaşa'ya da yolcu taşımaya başladığını görüyoruz. Şirket 1878 yılında önce idareyi mahsusa daha sonra da Seyri Sefain işletmesiyle beraber Üsküdar, Beşiktaş, Haydarpaşa arasında yolcu taşımak maksadıyla 5 yıllık bir mukavele imzalamıştı. Böylece trenle gelen yolcuların Boğaziçi'nin iki mühim semtine taşınması temin edilecekti. Görüldüğü gibi şirketi Hayriye'nin asıl vazifesi köprüyle yani Galata Köprüsü'yle Boğaziçi iskeleleri arasında nakliyatı, münakaleyi temin etmek olmuştu. Ancak bunun yanı sıra çeşitli engellemelere rağmen bugünkü şehir hatlarının çekirdeğini teşkil eden diğer işletmelerle beraber Haydarpaşa, Kadıköy ve Adalar'a da gemi çalıştırılmıştır. Şirket Hayriye'nin müdürü olan Hafız Vehbi Efendi'nin vazifesinin son devrinde Şirket Hayriye vapurları yeni bir gelişme daha gösterdi. Bu kez çift pervaneli ilk vapurlar hizmete girdi sevgili dinleyiciler. 59 numaralı Kamer ve 60 numaralı Rağbet gemileri bu yeniliğin öncüsü olurken harp bulutları gökyüzünü karartıyordu. İstanbul o sessiz, o sakin huzur beldesi değildi artık. İtalyan ve Balkan harpleri peş peşe birbirini izlerken Şirket Hayriye bu karanlık günlere iki araba vapuru dışında 33 numaradan 70 numaralı Ziya vapuruna kadar oluşan 37 gemiyle giriyordu. Şirket gemileri ilk kez 1877-78 yani 93 harbinde Osmanlı-Rus harbi esnasında nakliyede kullanılmıştı. Bunu Balkan harbi takip etti. Balkan harbi esnasında Bulgar ordusu Çatalca önlerine yaklaşırken şirket 17 gemisini asker ve yaralı nakli için tahsis etmişti. Suhulet mesela, dünyanın ilk araba vapuru olan Suhulet, Nusret, İhsan, Şükran, Rehber, Metanet, efendim Eser-i Merhamet, Rüçhan, Rağbet, Sultaniye gemileri, Hünkar İskelesi gemisi, Küçük Su gemisi, Güzel Hisar, Hüseyin Haki Bey gemisi, Ziya Bey vapurları hep buna tahsis edildi. Bu gemilerden bazılarını bir daha Boğaz'a dönmek, dünyanın incisi Boğaziçi'nin çırpıntılı sularında sefer yapmak nasip olmadı sevgili dinleyiciler. Bu gemiler Marmara Denizi'nde İzmit, Çanakkale, Gelibolu, Karamürsel, Şarköy ve Tekirdağ'a asker taşıdılar. İşlerinden bazıları o devirde bugünkü gibi modern çıkartma gemileri olmadığı için sahillere yapılan çıkartmalarda kullanıldı. İşletmenin ve dünyanın ilk araba vapuru olan Suhulet, İtalyan Harbi'nde, Libya, Trablus Harbi'nde ve Çanakkale Harbi esnasında Çanakkale'de mayın dökme ve asker nakliyatında kullanıldı. o günün şartlarına göre 4 bataryalı bir birliğin naklinin 4 gün sürmesine mukabil suhulet adı gibi kolaylık sağlayarak böylesine bir birliği 2,5 saatte bir yakadan öbürüne aktarmaktaydı. Şirket hayriye gemilerinin kaptanları dünyanın en güzel köşelerinden birisi olarak bilinen Boğaz içinden tanımadıkları, bilmedikleri bu sulara gelmişlerdi. Üstelik o sakin, o güzel, insana huzur veren yolculukların yerini her anı büyük bir tehlikeyle dolu seyahat almıştı. Düşman asker taşıyan gemileri de batırılması mutlaka gerekli birer hedef olarak seçilmişti. Bunun için hiçbir fırsattan kaçınmıyordu. Dünyanın yenilmez armadaları olarak bilinen devasa düşman zırhlılarının biraz ötesinde, zaman zaman isabetsiz atışların çevresinde havaya yükselttiği su kütleleri arasında, tepelerinde top mermileri vızır vızır uçuşurken, her an deniz altından bir saldırı bekleyerek böylesine bir hizmeti vermek kolay değildi şüphesiz. Ve bazen gemilerin batmasıyla da neticelenebiliyordu. Nitekim 1909 yılında Fransa'dan getirtilen Sultaniye ve Hünkar İskelesi adlı gemiler, Çanakkale Harbi esnasında asker taşırken bölgede cirit atan düşman denizaltıları tarafından batırılmıştı. Şirket Hayriye filosuna 1909 yılında katılan bu iki gemi, 10,5 millik süratleriyle şirketin en hızlı gemileri arasında yer alıyorlardı. 1069 yolcu taşıyabilen bu gemiler, diğerleriyle beraber Çanakkale'de ateş hattında asker taşımaktaydılar. Bu vazifeyi günlerce hiçbir tehlikeden yılmadan muvaffakiyetle yerine getiren iki gemi kaptanlarının ustalığı sayesinde su üstündeki tehlikelerden korunabiliyorlardı. Ama o yıllarda müdafaasız bu gemi kaptanlarının en büyük korkusu deniz altından, ne zaman geleceği belli olmayan bir saldırıydı. Tıklım tıklım asker yüklü bir halde giderken yanı başlarında suların yarılıp gürültüyle bir düşman denizaltının ortaya çıkıvermesi ya da bir torpilin gelip kendilerini buluvermesi an meselesiydi. Evet, Sultaniye ve Hünkar İskelesi gemilerinin kaptanları vazifelerini günlerce sürdürdüler. Ama Marmara'ya sızan düşman denizaltılarının, ki bunların milletleri tespit edilememişti, muhtemelen İngiliz denizaltılarıydı, bunların torpillerine hedef olmaktan kurtulamadılar. Çanakkale ve Marmara'da birçok gemiyi asker sivil demeden batıran AE2 İngiliz denizaltısı, bölgede asker taşıyan emektar 38 numaralı Şükran adlı şirket gemisini de kendisine kurban olarak seçmişti. Ancak Sultan Hisar gemisinin kaptanı Ali Rıza Bey'in zamanında ikazı gemiyi bu akıbetten kurtarmıştı. 27 Nisan 1915 günü Şükran gemisi Gelibolu'ya asker götürüyordu. Mehmetçikler havanın güzel olmasından istifade ederek güverteye çıkmış, davul zurna çalıp oyun oynuyorlardı. Aynı anda su seviyesinin altında meşhur AE-2 denizaltısının kaptanı Şükran'ı hedef olarak seçmişti. Torpido atış menziline girerken denizaltı personeli alarma geçmiş bulunuyordu. Ve torpil birden ateşlendi. Yıldırım gibi hedefe doğru yaklaşıyordu. Ancak bölgede günlerden beri denizaltının izini arayan Sultan Hisar gemisinin kaptanı Ali Rıza Bey torpili fark etmişti. Anında Şükran gemisinin kaptanını ve personelini ikaz etti. Gemi kaptanı ani ve başarılı bir manevra yaparak torpilin isabetinden son anda gemisini kurtardı. Nitekim İngiliz denizaltısının kaptanı daha sonra Ali Rıza Bey'e teslim olduğu sırada Şükran'ı hedef seçtiğini anlatarak, ancak üzerinde durmadan tepinen bir bot yüzünden batırmayı başaramadım diyecekti. Bot sözüyle kastettiği Sultan Hisar gemisiydi. Bu badireyi kaptanının ustalığı sayesinde atlatan Şükran, harpten sonra yine Boğaz içine dönerek çalışmasını sürdürdü. Ya eseri merhamet? Köprüde demirliyken bir vapurun çapasının çarpması neticesi batan, daha sonra padişahın merhameti neticesi Haliç'in dibinden çıkarıldığı için eseri merhamet adı verilen gemi, boyuna posuna bakmadan koca düşman zırhlılarına kafa tutmuştu. onların burunlarının dibinde suları köpüklüye köpüklü asker taşımıştı. Daha sonra da savaş hattından dönüp Haydarpaşa Sirkeci arasında asker nakliyatında kullanılmıştı. Şirket gemilerinden ikisi de Zonguldak'tan cepheye kömür getirmekle vazifelendirilmişti. O güne kadar boğaz sularının dışına çıkmamış bu gemiler Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla mücadele ede ede zaman zaman pusudaki düşman gemilerinden kurtulma mücadelesi içinde hizmet verdiler. 1. Can Harbi esnasında 17 gemisini ordu emrine veren şirket hayriyenin 9 gemisi düşman tarafından batırıldı. Bir gemisi ise Romanya'da müsaade edilmişti. Bu geminin neden Romanya'ya gittiği, nasıl gittiği ve batan gemilerin hangileri olduğu hakkında kaynaklarda malumat yok. Kalan gemiler boğaz içine dönerek diğer gemilerle beraber seferlerini sürdürmeye başladılar. Ama Boğaziçi o eski, o güzel Boğaziçi değildi artık. Harp pek çok şeyi değiştirmişti. Boğazın o şiir dolu sükuneti kaybolmuştu. O güzelim yalılarda yaşayanlar İstanbul'a göç etmişlerdi. Yolcu sayısı azalmıştı. İmparatorluk semalarını kaplayan savaş bulutları dağılmamış henüz. Bu kez tüm millet canını dişine takarak yeni bir mücadele vermeye hazırlanıyordu. Ve tam 66 yıldan beri Boğaz içinde nakliyeyi temine çalışan şirket hayriyeyi de bir tehlike bekliyordu. İflas tehlikesi. Evet sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin mağlubiyetiyle neticelenen 1. Can Harbi'nden sonra şirketi hayriye mali yönden büyük bir buhranın içine girdi. Ve bu sebeple kapanma tehlikesi geçirdi. Hisse senetlerinin değeri büyük ölçüde düşüş gösterdi. Bunun iki ana sebebinden birisi şirket gemilerinin vaziyetiydi. Harp öncesi şirketin getirdiği en son gemi 70 numaralı Ziya Paşa adlı gemiydi. Eldeki gemilerin çoğu yaşlı ve yıpranmış bulunuyordu. İkinci meşrutiyet yıllarında şirketin idare meclisi reisliğine getirilen ve daha sonra Cumhuriyet devrinde de şirket hayriyeye büyük hizmet veren Necmettin Molla'nın şahsi gayretleriyle 3 gemi getirtilmesi kararlaştırılmıştı. Bu gemilere 71, 72 ve 73 numaralar verilecekti. Yeni gemilerle şirket filosunun takviyesi düşünülmekteydi. Ancak 1. Can Harbi'nin patlaması bu gemilerin getirilmesini geciktirdi. 1. Can Harbi'nin 39 gemiyle giren şirket hayriyenin elinde harp sonrası 20 gemi kaldı. Bu gemilerden 9'u daha önce de belirttiğimiz gibi harp esnasında askeri hizmetlerde kullanılırken batmıştı. Üçü de yine harp yıllarında kömür nakliye gemisi hale getirildiğinden harp sonrası aynı maksatla kullanılmaktaydı. 3 gemi ise eskiliği sebebiyle kadro harici bırakıldığı için romörkör haline getirilmişti. Şirket hali hazırda 20 gemiyle Boğaz'da hizmet vermeye çalışıyordu. Bir başka sebep Boğaziçi'nin harp şartları sebebiyle eskisi gibi rağbet edilen bir bölge olmaktan çıkmasıydı. 1. Can Harbi başlar başlamaz Yeniköy ve Beykoz'dan yukarısı harp bölgesi olarak ilan edilmişti. Buraya yerleşenler mecburi olarak İstanbul'a göç etmek durumunda kalmışlardı. Bunun yanı sıra Boğaz'ın iki yakasında bulunan yalılardan birçoğu hükümet kararıyla boşalttırıldı. Buralara asker yerleştirildi. Mecburi olarak alınan bu karar tüm harp boyunca tatbik edildiğinden yalılarda yaşayanlar çareyi başka yerlere gitmekte bulmuşlardı. Yine 1. Can Harbi sebebiyle ilan edilen seferberlik esnasında ülkenin her tarafında olduğu gibi Boğaz içinde oturan halkın bir bölümü cepheye gitmiş, saydığımız sebepler burada yaşayan nüfusun azalmasına yol açmıştır. İşte tüm bu amillerin yanı sıra Boğaz'da zaman zaman görülen serseri mayınlar deniz seyahatini tehlikeli bir hale getirmiş bulunuyordu. İki şirket vapurunun kaptanlarının mahareti sayesinde bu mayınlara çarpıp batmaktan son anda kurtulması, bu arada Vaniköy iskelesinin havaya uçması halkın gözünü korkutmuştu. Mecbur kalmadıkça deniz seyahatine çıkmamasına sebebiyet vermişti. Şirket gemilerine gösterilen alaka giderek azaldığından ve temin edilen gelir masrafı karşılayamadığından idareciler hükümete başvurarak bilet ücretlerine zam yapılmasını istediler. Ancak bu zam talebi reddedildi. Şirketin mali vaziyeti çok bozulduğu için kuruluşundan bu yana ilk kez 1 Kasım 1919 günü seferler tatil edildi. 66 yıldan beri Boğaz içinde nakliyeyi aralıksız sürdürmeye çalışan şirket, mali mecburiyet sebebiyle ilk kez seferlerine ara vermek durumunda kalmıştı. Gemiler iskelelere bağlanmıştı. Hükümet, önce Osmanlı Seyri Sefa'nın işletmesi gemilerini muhakkaten bu hatta vererek yolcuların ihtiyacını karşılamaya çalıştı. Ancak daha sonra seferlerin sürekli olarak kaldırılmasının Boğaziçi halkı için meydana getireceği güçlük nazar itibari alınarak bilet ücretlerine cüz'i bir zam yapılması kararlaştırıldı. Memur ve talebe biletleri zam harici tutulmuştu. Ve alınan bu kararla, şirketi kurtarmak için alınan bu kararla şirketin bu tarihi kuruluşun vazifesini sürdürmesi temin edilmişti. Evet, yıllarca emektar gemileri usta kaptanlarıyla kar kış demeden Boğaziçi halkına hizmet vermeye çalışan şirket hayriyenin vaziyeti Cumhuriyet'in ilanından sonra daha da kötüleşti. Şirket bu müddet içinde mali meselelerini halledemeyişi sebebiyle filosunu yenileyemedi. 1929 yılına kadar dışarıdan sadece 4 gemi getirtebilmişti. Bunlar 71 numaralı Halas, 72 numaralı Üsküdar, 73 numaralı Rumeli Kavağı ve 74 numaralı Altın Kum gemileriydi. Bu atları taşıyordu. Şirket gemilerine tekrar eski alakayı çekebilmek için bilet ücretlerinde tenzilat yapıyor, Boğaziçi'ne hususi seyahatler tanzim ediyordu. Ancak bunlar kafi olamıyordu. 1934'te ve 1938 yılında yapılan iki büyük tenzilat arzu edilen neticeyi temin edemedi. Üstelik o güne kadar ihmal edilmiş olan Boğaziçi halkının karayolu ulaşımı da düşünülerek yeni yollar açılmaya başlanmıştı. İstanbullunun hayatına giren yeni bir vasıta vardı artık, otobüsler. Kısa sürede benimsendi. Her iskeleye uğradığı için zaman kaybeden gemilerin karşısına tehlikeli bir rakip olarak dikildi. Boğaziçi semtlerinin karayoluyla birbirine bağlanması, muntazam otobüs seferlerinin başlaması, buna mukabil hükümetin artan masraflar sebebiyle şirketin zam taleplerini geri çevirmesi acı sonu hazırladı. Şirketin ortakları gelirin gideri karşılayamadığını görünce 19 Haziran 1944 günü fevkalade bir içtima yaptılar. Bu içtimada, bu toplantıda uzun müzakerelerden sonra şirketin Ulaştırma Bakanlığı'na devri kararlaştırıldı. Ortaklardan 22 bin hisse senedi sahibi devrin lehinde, 4 bini aleyhte oy kullandı ve yaklaşık 4 bini de müstenkif kaldı, çekimser kaldı. Alınan karar gereğince şirket 12 Mayıs 1944 tarihinden itibaren Ulaştırma Bakanlığı'na devredilmiş oluyordu. Bakanlık da buna karşılık ortaklara 2,5 milyon lira ödemeyi taahhüt ediyordu. Ancak anlaşmanın imzalanacağı sırada çıkan bir anlaşmazlık yüzünden şirketin devri gecikti. Memur emeklileri hakkındaki maddelerde çıkan anlaşmazlık sebebiyle mukavelenin imzası geri kalınca devrin Ulaştırma Bakanı Ali Fuat Cebesoy gemilere el konulduğunu açıkladı. Böylece 91 yıllık şerefli bir mazisi olan şirketi Hayriye 1 Temmuz 1944'te tarihe karışıyordu. Yerini Deniz Yolları İşletmesi'ne bırakıyordu. Şirket bu tarihten sonra bir müddet Ulaştırma Bakanlığı'nın kontrolü altında çalıştı. Ancak daha sonra 1945'te tamamıyla Devlet Deniz Yolları ve Limanları Umum Müdürlüğü'ne devredildi. Sevgili dinleyiciler, şirkete hayriye, deniz seyahati, vapurlar, gemiler, eski hayatımıza, özellikle İstanbulluların hayatına o denli girmişti ki edebiyata bile tesir etmiş, aksetmiş pek çok usta kalemler bu vapurlardan bahsediyor. Daha önce de size söylemiştik. İstanbul hayatını en güzel tasvir eden edebiyatçılarımızdan Hüseyin Rahmi Bey, Hüseyin Rahmi Gürpınar pek çok romanında bu Şirket Hayriye vapurlarından bahseder. Hele Nimet Şinas adlı bir romanını hatırlıyorum ki orada bu gemilere binenleri, inenleri, gemilerin hareket alışını, orada olanları, bitenleri büyük bir canlılıkla ve renkli bir şekilde bize aksettiriyor. Yine eserlerinde yaşadığı yıllardaki İstanbul hayatını tüm teferruatıyla canlandıran, efendim böyle ince bir mizah telakkisiyle hadiseleri sergileyen Ahmet Rasim var. O da şirket hayriye gemilerine deniz şehir mektupları adlı kitabında yer vermişti. Şimdi size bu şehir mektuplarından küçük bir kısım okuyacağız. Bakın yazar bu kısımda, bu bölümde şirket gemilerinden bazılarını nasıl anlatıyor. Ben demedim mi? Bu 5 numarayla 4 numaralı bir iş çıkaracaktır. Bunları tamire göndermemeli, altlarını temizlememeli dediklerim çıktı. Köprüye çarpa çarpa, efendilerle düşe düşe, istirahat için yaslana yaslana, sulara ura ura Dubai'yi delmişler. Su almaya başlamış. Köprüde bir gürültü. Kadıköy iskelesi batıyor. Kadıköy vapuru da delinmiş, denize gidiyor. Sedalarıyla karşılıklı bir heyecan peydah oldu. Dikkat ettim. Kahve dükkanı filan yaslanmış. Güldüm. Heyecan içinde kalanlardan biri sordu. Dedim ki hava lodos da ondan. Fakat buraya lodos vurur mu? Serpintisi gelir ah. Fakat her zaman gelirdi. Böyle olmazdı. Duba delinmiş diyorlar. Sizler baki, bu her gün olan bir şey. Eski Üsküdar gazinosunu hatırlıyor musunuz? Siz dua edin de Marmara açıklarında vapurların altı delinmiyor. Kim bilir, Amerikalı muharrir bunu görse ne derdi? Mutlaka dalgıçlara Kadıköy iskelesini mahalle aram olmak üzere gösterirdi. Şirket-i hayriye ve idareyi mahsusa vapurlarına bineciklerden. Kuşbazlar Şahin ile Tayyar'ı. Denizden korkanlar selameti, asayişi. İftara yetişmek isteyenler sürati. Adaya kadar ağır ağır gitmek üzere bulunanlar nüshetiyeyi. Şirket-i hayriye memurları intizamı. Kavakta oturanlar azimet ile avdeti. Gazete muhbirleri seyyarı. Vapur görmeyenler nev eseri. Selametle iskeleye varanlar şükranı. Kademden tefeül edenler meymeneti. Çalışmadan usananlar gayreti. Şirket hayriye ve Kadıköy tarafına işleyen kaptanlar açık havalarda rehberi. Kış günlerinden bıkanlar bahariyeyi. İstanbul sokaklarından langur lungur giderek o kuyayı kırılan arabaların berayı tamir Üsküdar'a geçirilmesi fikrinde bulunanlar, suhuleti intihap ederlerse isabet eğleyecekleri her iki idare tarafından neşrolunan ilannamelerde görülmüştür. Evet, böyle diyor Ahmet Rasim şehir mektuplarında. Şirket-i Hayriye'yi böyle anlatıyor. Şirket-i Hayriye vapurlarını böyle tasvir ediyor. Evet, Şirket-i Hayriye'nin gemileri, vapurları isimleriyle ve birer kuğu zarafetiyle boğazda salınışlarıyla meşhurdu sevgili dinleyiciler. İstanbul halkı bunları isim isim bilir, onlarla gizli bir ahbaplık kurardı. Şirketin en eski gemisi, daha doğrusu gemileri 6 tane. Rumeli, Tarabya, Göksu, Beylerbeyi, Tophane ve Beşiktaş gemileridir. 1853 yılında yapılmış. Şirketin İngiltere'de Wright Adası'ndaki Maudsley fabrikasına yaptırmış. Bu 6 vapuru aynı yıl hizmete sokmuş. Bunların tekneleri ahşaptı. Yandan çarklılardı. Makineleri ise 60'ar beygir gücündeydi sevgili dinleyiciler. İlk üçünün tonilatoları 188, diğer üçünün ise 197'şer tondu. Tek direkliydi. Kaptan köşkleri açıktı. Kaptanla makinist madeni bir boru vasıtasıyla konuşurdu. Kış tarafta bulunan dümen dolapları akıntılı sahalarda ya da limana giriş çıkışlarda dümenciden başka iki gemicinin yardımıyla çevrilebilirdi. Evet, şirketin bundan sonraki birkaç gemisi 1857 tarihini taşıyor. 7 numaralı Beykoz, sonra İstinye, Mirgün, Sarıyer, Anadolu, Kabataş, Galata ve Büyükdere ve Bayezid. Beykoz ve İstinye gemilerinin tekneleri ahşaptı. Makinaları 90'ar beygir gücündeydi sevgili dinleyiciler. Bir gün daha bu Beykoz'la İstinye'nin hususiyetlerini taşırdı. Bunun numarası daha sonra Kandilli gemisine verildi. Sarıyer gemisi 10 numaralı. Daha sonra bunun numarası 1862 yılında hizmete girecek olan Büyükada gemisine verildi. Anadolu gemisinin teknesi ahşaptı. Makinesi 80 beygir gücündeydi. Kabataş gemisinin yine teknesi ahşaptı. Fakat makineleri 60 beygir gücündeydi. Galata gemisi Boğaziçi'nin şartları nazar itibare alınarak yaptırılan ilk gemiydi. Ve 40 beygir gücündeydi. Büyükdere gemisi baş bodoslamasının sivri ve bastonlu olmasıyla diğer gemilerden ayrılırdı. Bu da 80 beygir gücündeydi. 1857'de yaptırılan 15 numaralı Bayezid ve 16 numaralı Atik, bu da 1858'de yaptırılmıştı, aynı hususiyetleri taşırdı. Tekneleri ahşaptı, makineleri 60 beygir gücündeydi. 1864 tarihli 17 numaralı Bahariye gemisi de yine ahşap tekneli ve makinaları 90 beygir gücündeydi. Evet, 1866 tarihli iki gemi var. Asayiş gemisi ve seyyar gemisi. Bu iki gemiden asayişin makinaları 90, seyyarınki ise 70 beygir gücündeydi. Bu iki gemide 1. Cihan Harbi öncesi kadro dışı bırakılmıştı. 1869'da yaptırılan Terakki gemisi 1903 yılında revizyona tabi tutuldu. Bunun makinaları 70 beygir gücündeydi. Yine aynı yıl 1869'da yaptırılan Sürat gemisi 1912 yılında satılarak kadro dışı bırakılmıştı. Tayyar gemisi ise teknesi ahşap, makinaları 70 beygir gücünde bir gemiydi. Azimet gemisi 1870'te hizmete girmiş, 1912 yılında satılarak kadro dışı kalmıştı. Yine aynı yıl 1870'te hizmete giren Rahat ise 1908 yılına kadar çalıştı. 1870 tarihli Selamet gemisi şirketin çift direkli gemilerindendi. Aynı zamanda ahşap tekneli son gemisiydi. Evet, 26 numaralı Suhulet 1870 yılında hizmete girmişti ve şirketin ilk araba vapuruydu. Bu vapurun dünyanın da ilk araba vapuru olduğunu kaynaklar yazıyor. Aynı zamanda Suhulet şirketin saç tekneli ilk gemisidir. O zamana kadar ahşap tekneliydi. 8000 İngiliz lirasına mal olmuştu gemi. 7 mil hız yapardı ve 250 yolcu taşıyabilirdi. Suhulet kolaylık demekti. Hakikaten ismiyle müsemma bir gemiydi. Büyük bir kolaylık getirmişti. 1871 yılında yaptırılan Sahil Bend, 27 numaralı Sahil Bend, şirketin ikinci araba vapuruydu sevgili dinleyiciler. Bu vapur 1860 yılına kadar 90 yıl çalışarak rekor kırdı. Tonajı net 311 tondu. Saatte 7 mil sürat yapardı. 24 saatte 16,5 ton kömür tüketirdi. Bu Sahil Bend, daha önce de size söyledik, harp yıllarında asker, malzeme ve silah taşıyarak gazi gemilerimizin arasına girmişti. Evet, 28 numaralı Meymenet 1872 tarihini taşıyor. Bazı kaynaklarda bu geminin de araba vapuru olduğundan bahsediliyor. Meymenet, Uğur demek. 1872 tarihli 4 gemi Nüzhet, Re'fet, Amit ve Meserret. Bunlar makinaları 32 şer beygir gücünde küçük birer gemiydi. Aynı tarihli Nusret gemisi 1872 tarihli 10,5 mil hızındaydı. Ve oldukça süratli bir gemiydi o zaman için. 713 yolcu alırdı. Ağırlığı 137 tondu. Bu 33 numaralı Nusret gemisi şirketin en zarif, en biçimli vapurlarındandı sevgili dinleyiciler. Ana güvertesi baştan kıça kadar açıktı. Sert havalarda yolcular kameralara inmek zorunda kalırlardı. Şirket Hayriye'nin başka vapurları gibi Nusret de harp senelerinde asker ve yaralı taşıyıp durmuştu. Ancak zarafetiyle bütün İstanbul halkının hafızalarına nakşetmişti. Sevgili dinleyiciler, şimdiye kadar size isimlerini saydığımız 33 gemiden araba vapurları hariç, yani Suhulet, Sahilbet ve Meymenet hariç tümü 1. Cihan Harbi öncesinde çeşitli sebeplerle kadro dışı kalmıştı. 34 numaralı Gayret 1872 tarihinde yaptırılmış. Bu da 10,5 mil hızında 713 yolcu taşıyabiliyordu. Geminin tonajı net 137 tondu. Bu da 1. Cihan Harbi yıllarında yaralı naklinde kullanılmıştı. Aynı tarihi taşıyan 1872 tarihli İşgüzar gemisi 35 numaralı şirketin en küçük gemisiydi sevgili dinleyiciler. Gemiden çok bir motoru andırırdı ve sadece 35 yolcu almaktaydı. Tonajı net 22 tondu. Saatte 6 mil yapardı bu işgüzar gemisi. 36 numaralı Mirgün 1876 tarihinde yapılmıştı. Mirgün Emirgan'ın ismidir. Emirgan söylene söylene Mirgün olmuş ve bu gemiye daha ahenkli olduğu için Mirgün ismi verilmiş. Daha önce 9 numaralı Mirgün kadro dışı kaldığından yeni alınan bir gemiye Mirgün ismi verilmiş ve ondan sonra artık bu faaliyette bulunmuştu. Evet sevgili dinleyiciler, şirket Hayriye gemilerinden 37 numaralı gemi İhsan adını taşıyordu. 1894 yılında yaptırılmıştı İngiltere'de Green fabrikasında. 12,5 mil hız yapardı. 719 yolcu alırdı. Net 136 ton ağırlığındaydı gemi. Şirketin Kadıköy hattında çalıştırıldığı ilk gemilerdendi. Ancak kazanı sık sık arıza yaptığı için şikayetlere sebep olurdu. 38 numaralı Şükran yine aynı yıl 1894'te yapılmış. Aynı hususiyetleri sahipti İhsan'la. Bu gemi Balkan Harbi sırasında Marmara'da askeri hizmetlerde kullanılmıştı. 39 numaralı Nev Eser yine 1894 yılında yaptırılmış. Sultan Hamit zamanında İngiltere'de Thames, İran, Works testlerinde 11 mil hızında 836 yolcu taşıyabiliyordu. Tonajı net 146 tondu. Bu da çok zarif, güzel bir gemiydi. 40 numaralı Rehber 1894 tarihli. O da Nev Eser'le aynı hususiyetleri taşırdı. O da savaşta ordunun hizmetine verilmişti. 1895 yılında yaptırılan ve 41 ve 42 numaralı taşıyan Metanet ve Resanet, ikisi de sağlamlık demek, teknik hususiyetleri bakımından kardeş gibiydiler. Her iki gemi de İskoçya'da Napier fabrikasında yaptırılmıştı. 124 ton ağırlığındaydı. 10 mil süratleri vardı. 691'er yolcu taşıyabiliyorlardı. Bu gemilerden ikisi de yangın nöbeti tutmakla vazifelendirilmişlerdi. Bunlardan Resanet köprüde demirliyken bir yandan geçen bir geminin çapasının çarpması sebebiyle batmıştı. Sonra Sultan Abdülhamit buna çok üzülmüş ve emir vermiş. 1001 zorlukla gemi Haliç'ten çıkarılıp yeniden yüzdürülmüş. Ondan sonra adı değiştirilmiş. Eseri Merhamet olmuş. Resanet adı Eseri Merhamet'e döndürülmüş. ...1895 tarihli iki kardeş daha var. 43 numaralı İkdam ve 44 numaralı İntizam. Bunlar 806 yolcu kapasiteliydi. Bunlar da İngiltere'nin Green fabrikasında yaptırılmıştı. Net tonajları 106 tondu ve saatte 12 mil hız yaparlardı. 1896 tarihli iki gemi var, onlar da kardeş. 45 numaralı Ressan ve 46 numaralı Rüçhan. Teknik yönden yine İkdam ve intizamla aynı hususiyetlere sahipti bunlar. Bu Rüçhan, Çanakkale Harbi sırasında asker sevkiyatında kullanılmıştı. 1903 tarihli iki kardeş var. 47 numaralı Tarzı Nevin ve 48 numaralı Dilmişin. Bunlar İskoçya'da Fairfield fabrikasında yaptırılmıştı. Şirketin ilk pervaneli, ilk kaloriferli ve kaptan köşkü kapalı olan gemileriydi. Ancak sevgili dinleyiciler, hızları ve yolcu taşıma kapasiteleri düşüktü. 300'er yolcu taşırlardı. 56'şar ton ağırlığındaydılar. Saatte en fazla 10 mil hız yapabilirlerdi. Şirket kaptanları önceleri boğazda pervaneli gemi kullanmanın zor olduğunu ileri sürdüler ama sonradan alıştılar. Evet, 1903 tarihli iki gemi daha var. 49 numaralı Hale, 50 numaralı Seyale. Bunlar da kardeş gemiler. Bunlar 14 millik hızlarıyla şirketin en hızlı gemileriydi sevgili dinleyiciler. Baştan kıça kadar güverteli ilk gemiler olma hususiyetini de taşıyorlardı. 187'şer ton ağırlığındaydılar ve 922 yolcu kapasiteleri vardı. Bunlar da İskoçya'nın Fairfield tesislerinde yaptırılmıştı. 51 numaralı Süreyya, 52 numaralı Şihab, 53 numaralı İnşirah, 54 numaralı İmbisat. Bunlar da 1905 tarihini taşıyorlar. Bu dört gemiden ilk ikisi 10, diğerleri 10,5 mil hız yaparlardı. Yine ilk ikisi 300, diğerleri 400 yolcu taşırlardı. İlk ikisinin net tonajı 250, diğerlerinin 400 ton. Evet, 55 numaralı Bebek ve 56 numaralı Göksu da iki kardeş gemiydi. 1907 yılında İngiltere'de Armstrong fabrikasında yaptırılmıştı. Bu iki gemi çok küçük olduğundan parçalar halinde getirilirken şileple beraber batmıştı. Bu sebeple iki kez inşa edilmişlerdir. 55 ve 56 numaralar bu sebeple 57 ve 58 numaralardan bir yıl sonra hizmete girmişlerdir. 8'er mil hız yapan bu gemiler 125'er yolcu taşıyordu. 1906 tarihinde yaptırılan 57 numaralı Tarabya ve 58 numaralı Nimet gemileri yine İskoçya'nın Fairfield'de yaptırılmıştı. 10 mil hızındaydı. 250'şer yolcu taşırlardı. Net tonajları 56 tondu. 59 numaralı Kamer ve 60 numaralı Rağbet 1907 tarihini taşıyor. Bunlar şirketi Hayriye'nin çift pervaneli ilk gemileriydi. Aynı zamanda çift uskurlu ilk iki gemisiydi. Her geminin adı burnunda ve kıçında yazılı olduktan başka numarası da bacasında yer alırdı. 10,5 mil hızındaydılar. 853'er yolcu taşırlardı. Net tonajları da 166 tondu. ...61 numaralı Sultaniye ve 62 numaralı Hünkar iskelesi 1909 tarihini taşır. Şirketin Fransa'da yaptırdığı ilk gemilerdir. Baş ve kıç taraflarının çok yüksek oluşu ve biçimleri sebebiyle İstanbullular tarafından beğenilmemişti. Bu sebeple İstanbul'da estetik ameliyata tabi tutuldular. Kendilerine çeki düzen verildi. Bu iki gemi Çanakkale Harpleri sırasında asker taşırken düşman denizaltısı tarafından batırıldı. Süratleri 10,5 mildi. Taşıdıkları yolcu sayısı 1069, net tonajları 265 tondu. 63 numaralı Sütlüce gemisi 1909 yılında yaptırılmıştı. Bu da diğer iki gemiyle, Sultaniye ve Hünkar iskelesiyle aynı hususiyetlere sahipti. O da Hasköy tesislerinde revizyona tabi tutuldu. 44 metre boyundaydı. 8 mil hız yapardı. Bu da Fransız yapısıydı. 64 numaralı küçük su gemisi 1910 yılında yaptırılmıştı ve hala çalışmaktadır. 1141 yolcu taşıyabilmektedir. 12 mil hız yapar. Tonajı net 300 tondur. Bu da Fransız yapısıydı. 65 numaralı Sarayburnu 1911 tarihinde yaptırılmıştı ve şirketin en fazla yolcu alan ilk gemisiydi. 1145 yolcu alıyordu. Hızı saatte 12,5 mildi. Tonajı 233 tondu. Aynı yıl 1911'de yaptırılan 66 numaralı Boğaziçi gemisi Marmaris Belediyesi'ne satıldı bundan 20 yıl kadar önce ve yapılan tadilatta eğlence gemisi haline dönüştürüldü. Bu da Sarayburnu'yla aynı hususiyetleri, aynı teknik hususiyetleri taşımaktadır. Fikret Hayriye'nin 67 numaralı Kalender gemisi 1911 yılında yaptırılmış, bir ara hususi gezi gemisi olarak kullanılmıştı. 12,5 mil hız yapar, 970 yolcu taşırdı. Net tonajı 252 tondu. 68 numaralı Güzel Hisar gemisi 1911 yılında yaptırılmıştı. Havton, Leslie fabrikalarında. Balkan Harbi sırasında Marmara'da asker naklinde kullanıldı bu. 12,5 mil hız yapar bu gemi. 903 yolcu taşıyordu. Net tonajı 226 tondu. 1911 yılında yaptırılan Hüseyin Haki adlı gemi, 69 numarayı taşıyan gemi, Dunkirk fabrikasında inşa ettirilmiş Fransız yapısıydı. Bu gemiye bu şirketin gelişmesinde büyük emekleri bulunan Hüseyin Haki Bey'in adı verilmişti. Gemi 22 yıl sonra Akay işletmesine satıldı. Adı da Göztepe olarak değiştirildi. Yakın zamana kadar çalışıyordu bu gemi. 788 yolcu taşır, 12 mil hız yapar, 292 ton ağırlığındaydı. Yine aynı yıl 1911'de yaptırılan Ziya Paşa gemisi, 70 numaralı Ziya Paşa gemisi, şirketin meşhur kaptanlarından Ziya Bey'in adını taşıdığı söyleniyor. Ancak Ziya Paşa olması meşhur devlet adamı Ziya Paşa'nın adının verildiğini hatıra getirmektedir. Bu da 1933'te Akay işletmesine satıldı ve adı Erenköy olarak değiştirildi. 12,5 mil hız yapar, 995 yolcu taşırdı. Bu da Fransız yapısıydı. 71 numaralı gemi Cevdet Paşa adını taşıyordu sevgili dinleyiciler. 1915 yılında yaptırılmıştı. İngiltere'nin, İskoçya'nın Fairfield'de yaptırılmış. Ancak İstiklal Harbi'nin bitmesinden sonra 1923 yılında teslim edilmişti. İngiltere bunu alıkoymuştu harp sebebiyle. Ve İstanbul'un kurtuluşundan sonra hizmete giren gemiye bu sebeple kurtuluş manasına gelen Halas adı verildi. Böylece şirketin kurulmasında en büyük emeği olan Cevdet Paşa'nın adı maalesef kadri bilinemedi. İsmi bu gemiye verilmişken değiştirildi. Şirketin en büyük vapuruydu bu. 339 tonluktu ve 1053 yolcu taşırdı Cevdet Paşa namı diğer Halas gemisi. Şirket Hayriye'nin 72 numaralı gemisi Fuat Paşa gemisiydi. 1927 yılında Almanya'da Şişao fabrikasında yaptırılmıştı. Gemiye şirketin kurucularından Fuat Paşa'nın adı verilmişti. Daha sonra Üsküdar olarak değiştirildi. O da Cevdet Paşa'nın akıbetine uğradı. Boyu Haliç Tersanesi'nde 3 metre uzatıldı. 1 Mart 1958 günü İzmit Körfezi'nde 250'yi aşkın yolcu ile beraber batmıştı. Üsküdar faciası olarak bilinir bu. 73 numaralı Reşit Paşa 1927 tarihini taşır. Bu da yakın zamanda kadro dışı bırakılmıştır. Denizcilik Bankası tarafından 6 milyon 480 bin liraya satışa çıkarılmıştı. Alman yapısıydı bu gemide. Şirketin 1929 yılında yaptırdığı ve 74 numarayı taşıyan Altın Kum gemisi şirketin dışarıda yaptırdığı son gemiydi. Bu da İskoçya'nın Fairfield fabrikasında yaptırılmıştı. 975 yolcu alırdı. Boğaz içinde tatil günleri tertiplenen hususi seyahatlerde kullanılırdı Altın Kum. 75 numaralı gemi Kocataş 1937 tarihliydi ve şirketin Türkiye'de yaptırdığı ilk gemiydi. Revizyondan geçirildikten sonra Haliç hattına verildi. Halen yakın zamana kadar burada çalışıyordu. Saatte 10 mil hız yapardı. 1938 tarihli Sarıyer'de 76 numarayı taşıyan Sarıyer'de Türk yapısıydı. Şirketin yaptırdığı son yolcu gemisiydi. 33 metre boyundaydı. Saatte 10 mil hız yapar. 335 yolcu alırdı. Bu da Denizcilik Bankası tarafından 6 milyon 890 bin liraya de satışa çıkarıldı bundan 20 yıl önce. Son gemi 77 numaralı Kabataş gemisi 1938 tarihlidir. 100 beygir gücündeki makinaları meşhur Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa'nın Nimetullah adındaki yatından alındı ve şirket tesislerinde yapıldı bu gemi. Bazı kaynaklarda bundan motor diye bahsediliyor. Bazı kaynaklarda da küçük araba vapuru olduğu söyleniyor. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Böylece sizlere veda ederken haftaya tekrar yeni bir Çınaraltı programında buluşmayı umut ettiğimizi belirtiyor. Hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. TGRT FM'den ayrılmayın. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
Çınaraltı.